Dördüncü kaset, birinci yüz. Yüzü bomboruşuk, saçları bembeyazdı. İki büklüm olmuş, sobanın yanında oturuyordu. İkide bir, 4 yaşlarında bir çocuğu yakalayacakmış gibi yapıyordu. Çocuğun saçları kısa kesilmişti. Şiş bir karnı vardı. Sırtına yalnız bir gömlek giydirilmişti. Boyuna yaşlı kadının önünden geçiyor, katıla katıla gülerek, "Tutamazsın ya, tutamazsın ya!" diyordu. Yaşlı kadın oğluyla birlikte yangın çıkarmaktan sanıktı. Tutukluluğa iyice boyun eğerek katlanıyor, yalnız oğlu için üzülüyordu. O da hapisteydi çünkü. Zavallı kadıncağız ayrıca yaşlı kocası için de üzülmekteydi. Gelini de evden kaçmış olduğu için adamcağızın çamaşırını yıkayacak, kendine bakacak hiç kimsesi yoktu. Yaşlı kadın onun bu yüzden bitleneceğinden korkuyordu. Bu 7 kadından ayrı olarak 4 kadın da açık pencerenin önünde ayakta durmaktaydılar. Demir parmaklıklara tutunmuşlar, bağırarak bir takım el işaretleri yaparak biraz önce Katyuşa'nın kapıdan girerken karşılaşmış olduğu tutuklularla konuşuyorlardı. Bunlardan yüzü, kolları soluk sarı renkte olan çilli bir tanesi vardı ki boynu gömleğinin açık yakasından dışarı çıkmıştı. Bedeninin her yanı sarkmış, iri yarı, hantal, kızıl saçlı bir kadındı. Hırsızlık ettiği için hapse girmişti. Kısık bir sesle pencereden küfürler savuruyordu boyuna. Onun yanında esmer tenli bir kadın durmaktaydı. Boyu 10 yaşında bir çocuğunki kadardı. Eciş bücüş bir şeydi. Kocaman sırtının hemen altında bir çift ufacık bacak vardı. Kırmızı yüzü benekli, kara gözleri birbirinden ayrıktı. Kalın dudakları kısa olduğu için kazma gibi ileriye çıkık beyaz dişleri hep açıkta kalıyordu. Avluda olup bitenleri seyrettikçe arada bir tiz bir kahkaha koparıyordu. Kılığına, kıyafetine pek meraklı olduğu için arkadaşları ona "güzel kız" diyorlardı. Hırsızlıktan, ayrıca yangın çıkarmış olmaktan hapse girmişti. Onların biraz gerisinde yine hırsızlıktan hükümlü, kocaman karınlı, gebe bir kadın duruyordu. Sırtında çok kirli, kurşuni bir gömlek vardı. Acınacak durumdaydı. Safi sinir bir kadındı. Tek söz söylemiyor, avluda olup bitenleri seyrederek pek hoşuna gider gibi bir tavırla boyuna gülümsüyordu. Bunların dördüncüsü kaçak içki satmaktan tutuklu bir köylü kadındı. Kısa boylu, bodurdu. Bön bir yüzü, patlak gözleri vardı. Bu kadın ihtiyarla oynamakta olan çocuğun annesiydi. Ayrıca 7 yaşında küçük bir kızı da vardı. Çocukları bırakacak kimsesi olmadığından ikisini de yanında alıp cezaevine getirmişti. Bir yandan da elindeki çorabı harıl harıl örüyor, ötekiler gibi o da pencereden bakıyordu. Olup bitenleri hoş görmediği için kaşlarını çatmıştı. Kaba bir küfür işittikçe gözlerini yumuyordu. Kızının sırtındaysa bir gömlek vardı. Saçları omuzlarına dökülmüştü. Kızıl saçlı şişman kadının yanında durarak sıska, küçük eliyle onun eteğine yapışmıştı. Gözlerini önüne dikmiş, kadınlarla tutukluların birbirlerine savurdukları küfürleri can kulağıyla dinliyor, sonra bunları ezberlemek istermiş gibi alçak sesle yineliyordu. 12. mahpus kadın bir kilise hademesinin kızıydı. Yeni doğan çocuğunu kuyuya atıp öldürmüştü. Etine dolgun, uzun boylu bir kızdı. Karma karışık saçları kalın, kötü örülmüş bir tutam halinde ensesinden aşağıya sarkmıştı. Çıkık gözleri hep bir noktaya dikiliydi. Ayakları çıplaktı. Onun da sırtında kirpas içinde kurşuni bir gömlek vardı. Avluda olup bitenlere hiç aldırış etmiyor, koğuşun boş olan daracık bölümünde volta atıyordu. Duvarın yanına vardığı zaman da birden çark edip geri dönüyordu. Kilit gıcırdayarak kapı açılıp Katyuşa içeri girdiği zaman bütün gözler onun üzerine çevrildi. Kilise hademesinin kızı bile dolaşmasını yarıda bıraktı. Kaşlarını kaldırarak bir an içeri girmekte olan kadına baktı. Sonra hiçbir şey söylemeksizin yine kararlı geniş adımlarla dolaşmaya başladı. Korablova iğnesini elindeki dikişinin sert kumaşına batırarak merakla gözlüklerin üstünden Katyuşa'ya baktı. Erkek sesini andıran kalın kısık sesiyle "Yine geldin demek ha?" dedi. "Bense beraat ettirirler sanıyordum. Haksız yere mahkum etmişler seni, gün gibi ortada." Sonra gözlüklerini çıkardı, elindeki dikişi yanı başına kerevetin üstüne koydu. Hat bekçisi uyumlu güzel sesiyle hemen söze başladı. Biz de teyzeyle birlikte onu hemen salıverirler herhalde diye düşünmüştük. Böyle olduğu da varmış çünkü. Hatta bazen insana para da verirlermiş ama bu işin rast gitmesine bağlıymış. Ama baksana düşündüğümüz gibi olmadı. Allah'ın işini akıl ermiyor ki güzelim. Fedosya çocuk bakışlı açık mavi gözlerini Katyuşa'ya dikerek acımaklı bir eda ile "Gerçekten mahkum ettiler mi seni?" diye sordu. Taze, neşeli yüzü ağlayacakmış gibi kasılıverdi. Katyuşa ses çıkarmaksızın kendi yerine doğru gitti. Duvar kıyısındaki ikinci yer onundu. Yanında da Korablova yatıyordu. Kerevetin yanına gelince bunun kıyısına ilişti. Fedosya arkadaşına yaklaşarak "Yemek de yemişsindir herhalde." dedi. Katyuşa yine ses çıkarmaksızın ellerini kerevetin başucuna koyarak soyunmaya başladı. Toz içinde kalmış olan kaputunu çıkardı. Kıvırcık siyah saçlarını örtmekte olan başörtüsünü çekti, oturdu. Koğuşun öbür ucunda çocukla oynamakta olan yaşlı kambur kadın Katyuşa'ya yaklaşarak karşısına geçip durdu. Başını acımaklı bir eda ile sallayıp soluğunu içine çekerek dedi. Küçük oğlan da geldi, gözlerini açarak üst dudağını üçgen biçimi bükerek francalaların karşısında kala kaldı. O sabah başına gelenlerden sonra Katyuşa kendine acıyarak bakan bütün bu yüzleri görünce içinden ağlamak geldi, dudakları titremeye başladı. Yine de gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Yaşlı kadınla küçük oğlan onun yakına yaklaşıncaya kadar bunu başardı ama yaşlı kadının dilinin şakladığını işitip çocuğun mahzun bakışlarını görünce artık kendini tutamadı. Çocuk gözlerini francalara diktikten sonra şimdi de kendine bakmaktaydı. Yüzünün her yanı titredi, birden hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Korablova, "Ah kızım ah, kaç kez söylemiştim sana iyi bir avukat tut diye," dedi. "Peki ne oldu şimdi, sürgün cezası mı verdiler?" Katyuşa yanıt vermeye mecal bulamadı. Bir yandan boyuna ağlarken francaların içinden sigara paketini çıkarıp Korablova'ya uzattı. Paketin üstünde pembe beyaz bir kadın resmi vardı. Saçlarını başının üstüne toplamış, göğsü üçgen biçiminde çok açık bir giysi giymişti. Korablova resme baktı, parasını böyle aptalca harcadığı için Katyuşa'ya takaza etmek istermiş gibi hoşgörüsüz bir tavırla başını salladı. Sonra paketten bir sigara çıkardı, gidip lambadan yaktı. Bir nefes çektikten sonra sigarayı Katyuşa'ya uzattı. Genç kadın ağlamayı sürdürerek birbiri ardından derin birkaç nefes çekti. Sonra iki hıçkırık arasında "Kürek cezası verdiler," dedi. Korablova, "Allah'tan da korkmuyor namussuzca canavarlar, haksız yere mahkum ettiler kızcağızı," dedi. O sırada pencerenin yanında durmakta olan kadınlardan bir kahkaha yükseldi. Küçük kız da gülüyordu. İncecik, çocukça gülüşü öteki kadınların kalın, kısık gülüşlerine karışıyordu. Bütün bu fıkırdamaya avludaki erkeklerden birinin yaptığı ayıp bir işaret yol açmıştı. Kızıl saçlı kadın, "Aman tanrım şu uyuz köpeğe de bakın, yaptığı şeye bakın şunun," diye bağırdı. Hantal bedeni tir tir titriyordu. Suratını pencerenin demir parmaklıklarına yapıştırarak avluya doğru ağız dolusu kaba küfürler savurmaya başladı. Korablova, kızıl saçlı kadından yana bakıp saçını sallayarak, "Ne oluyorsun canım, ne diye açtın ağzını böyle?" dedi. Sonra yine Katyuşa'dan yana dönerek sordu. "Kaç yıl verdiler?" Katyuşa, "4," dedi. Gözlerinden öylesine yaş akıyordu ki bir damla gözyaşı da gelip sigarasının üstüne düştü. Katyuşa sigarayı öfkeyle büküp yere attı, başka birini aldı. Hat bekçisi kadın tütün kullanmıyordu ama yerdeki sigarayı alıp düzeltmeye, bir yandan da yine konuşmaya başladı. İnsaf diye bir şey kalmadı artık. Hiç kimse işin doğrusunu aramıyor. Herkes aklına eseni yapıyor. Matveyevna bana senin için salıverecekler onu, görürsün bak, demişti. Ben de ona dedim ki, hayır güzelim içime doğuyor, bir kötülük yapacaklar kızcağıza. Dediğimde çıktı işte. Bir yandan da kendi sesini zevkle dinliyordu. Bu arada bütün erkek tutuklular avludan geçip gitmiş oldukları için onlarla konuşmakta, küfürler etmekte olan kadınlar da pencerenin yanından ayrılıp Katyuşa'ya yaklaştılar. İlkin kızıyla birlikte patlak gözlü meyhaneci kadın geldi. Katyuşa'nın yanına oturup yine harıl harıl elindeki çorabı örmeye devam ederek çok mu ceza verdiler sana?" diye sordu. Korablova, "Çok ceza vermişler," dedi. Kızın parası yoktu çünkü. Parası olsaydı becerikli bir avukat seçer, sonunda kesinlikle beraat ederdi. "Hani bir herif var, adı neydi bakayım?" Kabarık saçlı, iri burunlu bir herif canım. İşte o adam insanı sulu dereye götürür de susuz getirir alimallah. Keşke onu tutsaydın. Güzel kız da onun yanına oturmuştu. Onu tutmayı hele bir dene bakalım dedi. O herif 1000 rubleden aşağısına ağzını bile açmaz. Yangın çıkarmakta mahkum olan yaşlı kadın. Alın yazın böyleymiş kızım dedi. Ya benim başıma gelenler? Dile kolay. Her gelenin biri oğlumun karısını kaçırdı. Sonra oğlumu da beni de hapse attırdı. Bu yaşta reva mıydı bu bana? Böyle diyerek yaşlı kadın başına gelenleri belki 100. kez anlatmaya başladı sonunda. Bana sorarsan insan 2 şeyden kaçamaz. Yoksulluk 1, hapis 2. İnsan yoksul düşmese bile kesinlikle hapse düşer, dedi. Meyhaneci kadın, canım bu hep böyle olur zaten, dedi. Sonra kızının başına dikkatli dikkatli bakarak kolunu uzatıp çocuğunu dizlerinin arasına aldı. Büyük bir ustalıkla başındaki bitleri ayıklamaya başladı. Bir yandan da söyleniyordu. Ne diye içki satıyormuşum? Ben çocukları neyle besleyeyim peki? Meyhaneci kadının bu sözleri üzerine Katyuşa'nın aklına içki geldi. Korablova'ya, bir kadeh olsa içerdim, dedi. Sonra gömleğinin koluyla gözyaşlarını sildi. Hıçkırıkları seyrelmişti. Korablova, içki mi dedin? Hay hay, parayı elden gel yalnız, dedi. Katyuşa, parayı saklı olduğu yerden, yani francalarının içinden çıkararak Korablova'ya bir banknot uzattı. Korablova parayı alıp evirdi, çevirdi. Okur yazar değildi ama güzel kızın her söylediğine inanırdı. O her şeyi bilirdi çünkü. Güzel kız paranın 2,5 ruble olduğunu söyleyince Korablova inandı. Bunun üzerine sobanın kapağını açıp içinden bir şişe vodka çıkardı. Bunu görünce Katyuşa'nın yatak komşusu olmayan kadınlar kendi yerlerine gittiler. Bu arada Katyuşa kaputuyla başörtüsünün tozunu silkmiş, kerevetin üstüne uzanarak elindeki ekmeği yemeye başlamıştı. Fedosya, sana çay ayırmıştım ama artık soğumuştur sanırım, dedi. Sonra gidip bir tahtanın üzerinde duran, eski bir çoraba sarılı teneke bir çay ibriği ile bir de bardak alarak geldi. Çay soğuktu gerçekten, çay değildi, teneke kokuyordu ama Katyuşa ekmeğini yerken bunu yine de içti. Sonra ağzının içine bakmakta olan küçük oğlana seslenerek ''Finaşka al!'' dedi. Ekmekten bir parça koparıp ona uzattı. Korablova da vodka şişesiyle bir kadeh getirmişti. Katyuşa ona da, güzel kıza da içki ikram etti. Bu 3 kadın buranın kibarlarıydı. Paraları vardı çünkü her şeyi aralarında paylaşıyorlardı. Çok geçmeden Katyuşa canlandı, duruşmanın bütün ayrıntılarını harıl harıl anlatmaya başladı. Savcının taklidini yapıyor, kendini özellikle şaşırtmış olan hiçbir şeyi unutmuyordu. Mahkemede herkes bana bakıyordu, dedi. Oturduğum odaya boyuna bir alay insan giriyordu. Sırf beni görmek için yapıyorlardı bunu. Bunları belirgin bir hoşnutlukla anlatmaktaydı. Sözlerine devam etti. Nöbetçi bile bana, hepsi seni görmeye geliyor, dedi. Biri içeri giriyor, filan kağıt nerede, diyor. Ya da başka bir şey soruyordu. Adamın kağıt filan aramadığını, yiyecekmiş gibi bana bakmaya geldiğini pekala biliyordum. Ne çok bilmiş şeyler ya Rabbi. Sonra bu hale şaşmış gibi başını sallayarak gülümsüyordu. Hat bekçisi kadın uyumlu sesiyle yine bir araba laf söyleyerek, evet hep böyledir bu, dedi. Bala üşüsen sinekler gibi gelirler hep. Başka bir iş için arasan kimseyi bulamazsın ama bu iş için karşına bir sürü insan dikilir. Ekmek verme ona. Katyuşa onun sözünü keserek, hoş, burada da öyle ya, dedi. Başıma ne geldi bilseniz. Buraya döner dönmez bir kafileyle karşılaştım. Trenden daha yeni inmişler. Hepsi öylesine çevremi alıp beni sıkıştırmaya başladılar ki nasıl kurtulacağımı bilemedim. Neyse ki müdür yardımcısı geldi de kurtardı. Hele birinin gözü öylesine dönmüştü ki gelip bana sarıldı. Çırpındım da zor kurtuldum elinden. Güzel kız sordu. Nasıl bir adamdı? Esmerdi, bıyığı vardı. Öyleyse o olsa gerek. Kimmiş o? Şteglov canım, o da avludan geçti. Kim bu Şteglov? Güzel kız. Ay Şteglov'u tanımıyor musun? Dedi. 2 kez hapisten kaçtı ama yakalandı. Yine kaçar, merak etme. Gardiyanlar bile korktular ondan. Mahkumlar arasında habercilik yaptığı için cezaevinde olup biten her şeyi biliyordu. Bir kez daha yineledi. Yine kaçar, kesinlikle. Korablova, kaçarsa bize ne canım, dedi. Giderken bizi de götürmeyecek ya. Sonra Katyuşa'ya dönerek sordu. Söyle bakalım, kararı temiz etme işi için ne dedi avukat? Malum ya, hemen yapmak gerek bu işi. Katyuşa, vallahi hiçbir bildiğim yok diye yanıt verdi. O sırada kızıl saçlı kadın kirli elleriyle gür saçlarını karıştırıp kafasını kaşıya kaşıya koğuşun içki içmekte olan üç ekabirinin yanına yaklaşmıştı. Bak anlatayım sana Katyuşa dedi. Her şeyden önce hakkımda verilen karardan memnun değilim diye bir dilekçe yazacaksın. Sonra da savcıya başvuracaksın. Korablova kalın öfkeli sesiyle. Sen ne karışıyorsun be dedi. İçkinin kokusunu aldın da ondan değil mi? Palavrayı bırak şimdi. Ne yapacağını bilir o. Senin akıl hocalığına ihtiyacı yok. Ben sana mı söyledim yahu? Ne karışıyorsun sen? İçki içeyim diye can atıyorsun değil mi? Lafı nereye getireceğini biliyorum ben. Katyuşa nesi varsa ona buna dağıtmayı huy edindiği için Korablova'ya adam sen de ona da bir kadeh veriver dedi. Korablova, dur sen ben ona bir kadeh vereyim de görsün bakalım diye yanıt verdi. Kızıl saçlı kadın Korablova'ya doğru ilerleyerek sordu. Ne dedin ne dedin? Beni korkutamazsın sen anladın mı? Hadi be sen de kaltak. Kaltak sensin. Sürtük ne olacak? Sürtük ha? Sürtük dedin bana öyle mi? İpten kazıktan kurtulmuş karı sen de. Korablova kızıl saçlı kadına ters ters defol git şuradan diyorum günaha sokma beni diye bağırdı. Öteki inadına daha fazla yaklaştı. Bunun üzerine Korablova kızıl saçlı kadının açık yağlı göğsüne bir tokat yapıştırdı. Kızıl saçlı kadın sanki bunu bekliyormuş gibi şimşek hızıyla Korablova'nın saçlarını bir eliyle kavrayıverdi. Öbür eliyle de yüzüne vurmaya çalışıyordu. Korablova başını eğerek tokatı savuşturdu. Öte yandan da Katyuşa ile güzel kız kızıl saçlının elinden Korablova'nın saçlarını kurtarmaya çalışıyorlardı ama boşuna. Kızıl saçlı Korablova'nın saçlarını gerçi bir saniye için bıraktı ama sonra saç örgüsünü daha sıkı kavrayıp bileğine doladı. Korablova başını bükmüş, hasmına rastgele tokat yumruk indiriyor, kolunu ısırmaya uğraşıyordu. Öteki kadınlar da kavgacıların çevresini almışlar, ayırmaya uğraşıyorlar, bir yandan da avaz avaz bağırışıyorlardı. Veremli kadın bile kalkıp onların yanına gelmişti. Bir yandan öksürüyor, öbür yandan kavgayı seyrediyordu. Çocuklarsa birbirlerine sokulmuşlar, ağlaşmaktaydılar. Sonunda gürültüyü duyan kadın gardiyan, baş gardiyanla içeri girdi. Kavgacıları ayırdılar. Korablova kır düşmüş saç örgüsünü çözdü. İçinden kızıl saçlının kavga sırasında koparmış olduğu tutam tutam saçları çekip çıkardı. Kızıl saçlı ise yırtık gömleğiyle soluk göğsünü örtmeye çalışıyordu. İkisi de bağıra çağıra olup bitenden anlatıp birbirini şikayet ediyorlardı. Evet, evet biliyorum. Vodka yüzünden bütün bunlar. Hele durun yarın müdüre söyleyeyim de hepinizi bir benzesin. Vodka kokuyor burası duyuyorum. Hadi bakalım kaldırın bunları ortadan. Ya da ayağınızı denk alın. Sizinle uğraşacak değilim ben. Herkes yerli yerine. Gürültüyü de kesin. Gürültü bir türlü kesilmedi. Kadınlar uzun uzun birbirine küfürler savurdular. Her biri işlerin nasıl olup bittiğini, kavgaya önce kimin başlamış olduğunu kendi görüşüne göre anlattı. Sonunda kadın gardiyanla baş gardiyan çıkıp gittiler. Kadınlar da az çok yatışarak yatmaya hazırlandılar. Yaşlı kadın duvarda asılı duran haçın önüne gelerek dua etmeye başladı. Koğuşun ta öbür ucunda kızıl saçlının sesi yine duyuldu. Kısık sesiyle, tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş ne olacak diyor, her sözün ardından da okkalı bir küfür savuruyordu. Korablova hemen atılarak, ağzını bozma yine dayağı yersin ha diye yanıt verdi. Kızıl saçlı, bıraksalardı gözlerini oyardım senin dedi. Korablova buna da şıp diye cevabı yapıştırdı. Daha uzun bir sessizlikten sonra küfürler yine başladı ama çok uzun aralarla devam etti. Sonunda herkes sustu. Kadınların hepsi yatışmışlardı. İçlerinden kimileri horluyorlardı. Yalnız hala dua etmekte olan yaşlı kadın haçın önünde istavrozlar çıkarıyor, yerlere kadar eğilip bir şeyler mırıldanıyordu. Gardiyanlar dışarı çıkar çıkmaz kilise hademesinin kızı kalktı, yine koğuşun içinde üç aşağı beş yukarı dolaşmaya başladı. Katyuşa uyumuyordu. Bir kürek mahkumuydu artık. Bu düşünceyi bir türlü zihninden çıkaramıyordu. Arkadaşları da ona iki kez mahkum demişlerdi. Bir seferinde Boçkova, ötekisinde de kızıl saçlı söylemişti bunu. Bu düşünceye bir türlü alışamıyordu. Katyuşa, aklıma bile gelmemişti bu, hiç hesapta yoktu diyordu. Başkaları neler neler yapıyor da bir şey olmuyorlar. Ben neden acı çekecekmişim? Günahım ne sanki? Korablova onu avutmaya çalışarak, "Üzülme kızım," dedi. "Sibirya'da bile yaşar insan. Sen orada da işini pekala becerirsin, merak etme. Evet, bir yolu bulacağım elbet. Ama yine de acı şey doğrusu. Ben iyi yaşamaya alıştım, kaderim böyle olmamalıydı." Korablova içini çekerek, "Tanrı'nın dediği olur," dedi. "Kimse Tanrı'nın iradesine karşı gelemez. Biliyorum anacığım, biliyorum ama yine de ağır geldi bu bana." Sustular. Korablova bir ara Katyusha Maslova'nın dikkatini koğuşun ta öbür ucundan gelmekte olan acayip bir takım gürültüler üzerine çekti. "İşitiyorsun değil mi? Şimdi de zırlıyor," dedi. Bu gürültüler kızıl saçlarının çıkardığı boğuk hıçkırıklardı. Dövdüler, küfür ettiler, kendisine de bir yudumcuk vodka vermediler diye hüngür hüngür ağlıyordu. Oysa vodkayı nasıl da canı çekmişti. Sonra ömür boyunca hep küfür, azar işitmiş, hakaret görüp dayak yemişti. Kendini avutmak için iki kez nasıl sevdiğini anımsamak istedi. Yavuklusu Fetka Molodenkov adında bir fabrika işçisiydi. Fakat bu sevdanın nasıl sona erdiğini de anımsadı. Bu Molodenkov bir gece kör kütük sarhoş olmuş, sonra şaka olsun diye kadının en nazik yerine kezzap dökmüştü. Kadın acıyla kıvranırken o da arkadaşlarıyla onun karşısına geçmiş katıla katıla gülmüştü. Kızıl saçlı bunları düşününce kendine daha da acımış, belki kimse işitmez diye düşünerek ağlamaya başlamıştı. İnleyip burnunu çekerek tuzlu gözyaşlarını yutarak çocuk gibi ağlıyordu. Katyusha, "Acınacak halde zavallı," dedi. Korablova yanıt verdi. "Evet, acınacak durumda kesinlikle ama çanak tutmasaydı." Dmitri Nehlidov uyanır uyanmaz kafasının içindeki anılar belirsiz bir halde olmalarına karşın bir gün önce başına çok ciddi, çok güzel bir iş gelmiş olduğunu anımsadı. "Katyusha, mahkeme," diye düşündü. Evet, artık hiç yalan söylememeye, gerçeği olduğu gibi ortaya atmaya da karar vermişti. Tuhaf bir rastlantı sonucu metresi Maria Vasilyevna'dan uzun zamandır beklemekte olduğu mektubu da o sabah aldı. Mektup tam zamanında gelmişti. Kadın, "Artık serbestsin," diyordu ona. "Yakında evleneceğine göre sana mutluluklar dilerim." "Evlenmek ha?" diye düşündü. "Ne kadar da uzak bu şimdi bana." Bir ara kadının kocasına her şeyi anlatmayı, af dileyip bu hatasını onarmak için kendisinden isteyeceği her şeyi yapmayı arzulamış olduğunu anımsadı. Bununla birlikte bu tasarı bir gün önceye göre gerçekleştirilmesi daha güç gibi geldi ona. Sonra adamın hiçbir şeyden haberi yok, onu ne diye üzmeli diye düşündü. Gerekirse ondan hiçbir şeyi gizlemeyeceğim kuşkusuz. Ama gidip onu bunu bile bile söylemek niye yarar? Gerçeği Missy'ye söylemek de ona bu sabah yine de öyle güç göründü. Bu işte de söze önce kendisinin başlaması olmayacakmış gibi görünüyordu. Bu yüzden genç kız çok aşağılayıcı bir duruma düşebilirdi çünkü. Bu durumda olduğu gibi sık sık ortaya çıkabilecek daha başka durumlarda da işi üstü kapalı biçimde idareyle yetinmek gerekiyordu. Onun için o sabah sadece tek bir karar verdi. Korçagillerin evine gitmeyecek, şayet onlar kendisine bir şey sorarlarsa işin iç yüzünü o zaman anlatacaktı. Katyusha içinse işi kesinlikle savsaklamayacaktı. Kendi kendine, "Cezaevine gideceğim, beni bağışlamasını isteyeceğim, yalvaracağım ona. Gerekirse, evet gerekirse onunla evleneceğim," dedi. Her şeyi feda etmek, ahlaksal bir zorunluluğu yerine getirmek için onunla evlenmek düşüncesi o sabah Dmitri'nin özellikle içini eziyordu. Çok uzun zaman vardı ki güne böylesine iradeli biçimde başlamış değildi. O sırada Agrafena Petrovna odasına girdi. Dmitri kendini bile şaşırtan kesin bir tavırla, "Artık bu eve ihtiyacım olmayacak," dedi. "Sonra senin hizmetine de artık gerek kalmayacak." Bu geniş ve lüks evde sözde yakında evleneceği için oturuyordu. Bu yüzden de bu evi bırakması anlamlı bir davranış oluvermekteydi. Onun için Agrafena Petrovna Dmitri'nin yüzüne şaşkın şaşkın baktı. Dmitri ekledi, "Agrafena Petrovna, bana çok iyi baktın, eksik olma. Ama şimdi bu kadar büyük bir eve, bu kadar kalabalık hizmetçilere, uşaklara gereksinmem kalmadı. Sen yine de bana iyilik etmek istiyorsan eşyaya göz kulak ol. Onları tıpkı annemin sağlığındaki gibi toplat, bir köşeye yığ. Ablam Natalya geldiği zaman bu işi kendi bildiği gibi çekip çevirir artık." Agrafena Petrovna başını sallayarak, "Ne demek kendi bildiği gibi çekip çevirir? Sonradan bu eşya gerekecek size, dedi. Hayır, Agrafena Petrovna, hiçbir zaman gerekmeyecek. Böylelikle yaşlı kahya kadının başını sallayarak sormuş olduğu sessiz soruyu da yanıtlandırmış oluyordu. Devam etti. Korni'ye söyle, ona da gereksinmem kalmadı. 2 aylığını peşin vereceğim. Kendisine bir iş arasın. Vallahi bana kalırsa doğru yapmıyorsunuz. Yabancı ülkeye gitseniz bile yine de bir ev gerek size. Hayır Agrafena Petrovna, yabancı ülkelere falan gidecek değilim. Yola çıkarsam bambaşka bir yere gideceğim. Bunları söylerken yüzü kıpkırmızı oldu. Her şeyi anlatmalıyım ona, diye düşündü. Susmama neden yok ki, herkese her şeyi olduğu gibi söylemeli. Sonra ekledi. Dün çok tuhaf, çok önemli bir iş geldi başıma. Katyuşa'yı anımsıyorsun değil mi? Hani Maria Ivanovna'nın teyzesinin yanındaydı. Anımsamaz olur muyum? Dikiş dikmesini ben öğretmiştim ona. Heh, tamam. Dün mahkemede yargıladılar onu. Jüri üyeleri arasında ben de vardım. Allah Allah, yazık. Suçu neymiş peki? Adam öldürmüş. Buna neden olan da benim. Agrafena Petrovna'nın fersiz gözlerinde küçük küçük ışıltılar görüldü. Nasıl olur, acayip değil mi bu söyledikleriniz, diye sordu. Katyuşa ile bütün olup bitenleri biliyordu. Dimitri yanıt verdi. Evet, bütün bunlara ben neden oldum. Onun için de tasarılarımı değiştirdim. Agrafena Petrovna gülümsemeye çalışarak, iyi ama bu yüzden sizin için ne gibi bir değişiklik olabilir, dedi. Katyuşa'nın kötü yola sapmasından sorumlu tek insan benim. Şimdi de ona yardım için elimden gelen her şeyi yapmak zorundayım. Vallahi nasıl isterseniz öyle yapın. Yalnız bu işte sizin suçunuz ne, anlayamadım. Böyle işler herkesin başından geçebilir. Biraz insanın kafası işliyorsa bütün güçlükler giderilir, her şey unutulur. Yaşam da eskisi gibi sürüp gider. Ciddi, sert bir tavırla konuşmakta olan kahya kadın devam etti. Katyuşa'nın kötü yola saptığını ne zamandır duymuştum ben ama acaba suç kimde? Bende. Onun için yaptığım yanlışı onarmak istiyorum şimdi. Ama şimdi bunu yapmak kolay değil ki. Onun orası benim bileceğim iş. Sen kendin, benim halim ne olacak diye korkuyorsan, bilirsin ya, annem hep düşünmüştü ki, kendim için korktuğum çekindiğim yok benim. Rahmetli anneniz bana öyle büyük iyiliklerde bulundu ki hiçbir istediğim yok, hamdolsun. Yeğenim Lida kaç kez benim yanıma gel diye yazdı bana. Burada bana gerek duymadığınız anda onun yanına giderim, olur biter. Yalnız bunları bu kadar umursamayın demek istiyorum. Dedim ya, herkesin başına gelebilir şeylerdir bunlar. Evet ama ben herkes gibi düşünmüyorum. Yine de senden çok rica ederim. Evi kiraya vermek, eşyaları toplamak için yardım et bana. Kızma sakın, değil mi? Agrafena Petrovna, benim için yaptıklarını hiçbir zaman unutmayacağım. Tuhaf değil mi? Dimitri Nehlidov fena bir insan olduğunu anlayıp kendinden tiksinmeye başlayalı beri başkaları onu artık rahatsız etmez olmuşlardı. Tersine şimdi Agrafena Petrovna ile uşak Korne'ye karşı sevgi, saygı duymaya başlamıştı. Korne'ye de her şeyi anlatmak istiyordu ama uşağın öyle ciddi, öyle saygılı bir edası vardı ki Dimitri bunu göze alamadı. Dimitri aynı arabacının arabasına binip aynı sokaklardan geçerek adliye sarayına giderken artık bambaşka bir insan olduğunu görerek şaşmaktaydı. Daha dün Missy ile pek yakın gibi görünen evlenmesi şimdi ona tümüyle olanaksız gibi geliyordu. Daha dün kendi durumunu öyle görüyordu ki kızın kendisiyle evleneceğini, sevineceğini sanmaktaydı. Bugünse kendini yalnız onunla evlenmeye layık görmemekte kalmıyor, onun yanına yaklaşmasının bile doğru olmayacağına inanıyordu. Dimitri şöyle düşünmekteydi. Benim nasıl adam olduğumu bir öğrense evine bile sokmak istemez. Bense onun o adama kırıtmasını hoş görmüyordum. Benimle şu anda evlenmeye razı olsa bile Katyuşa'nın hapiste olduğunu, hapisten de ancak Sibirya'ya gitmek için çıkacağını düşündükçe nasıl rahat edebilir, nasıl mutlu olabilirim ben? Mahfuda yol açtığım zavallı bir kadının kürek cezası giyip Sibirya'ya gidecek, bense Beriyan'da kutlamaları kabul edeceğim ve genç karıma ziyaretlerde bulunacağım. Ya da alçakça aldattığım bu adamla birlikte oturup okulların denetimi konusunda hazırlanan yeni yasanın lehinde veya aleyhinde verilmiş oyları sayacağım. Sonra da karısıyla hangi gün, hangi saatte, nerede buluşacağımızı kararlaştıracağım. Ne ayıp şey. Yine de aynı tablonun karşısına geçeceğim, onu da belki hiçbir zaman bitiremeyeceğim. Hayır, hayır. Böyle saçma şeylerle uğraşmaya zamanım yok benim. Bundan sonra da bir daha hiç böyle işler yapmayacağım. Bunları düşünürken benliğinde olup biten bu değişikliğe sevinmekten de bir an geri durmuyordu. Her şeyden önce bir avukatla konuşmalı. O ne der bu işe bakalım. Sonra cezaevine gidip Katyuşa'yı görmeli, her şeyi anlatmalı ona. İçinden onun karşısında bulunduğu, yüzüne baktığını, onunla konuşup hatasını itiraf ettiğini düşünüyor, senin için her şeyi yapacağım, olup bitenleri unutasın diye evleneceğim seninle dediğini hayal ediyordu. O zaman acayip bir vecde dalıyor, gözleri yaşla doluyordu. Mahkemeye gelip koridorlardan geçerken Dimitri Nehlidov bir gün önce konuştuğu mübaşiri gördü. Ona, mahkum olanları hangi cezaevine koyarlar acaba? Sonra onları görebilmek için kimden izin almalı? Diye sordu. Adam, karar kesinleşinceye kadar mahkumlar çeşitli cezaevlerinde kalırlar. Diye yanıt verdi. İzin sorununa gelince, izni savcıdan alacaksınız. Yalnız savcı şimdi mahkemede. Oturum sonra erince size haber veririm. Sonra sizi alıp onun yanına götürürüm. Şimdi siz mahkemeye buyurun. Oturum neredeyse açılacak çünkü. Dimitri Nehlidov mübaşire teşekkür etti. Sonra toplantı salonuna doğru yürüdü. Salona yaklaştığı sırada mahkeme salonuna gitmek üzere dışarıya çıkan jüri üyeleriyle karşılaştı. Yine eskisi gibi babacan, neşeli olan tacir mahkemeye gelmeden önce bir güzel yiyip içmişti. Nehlidov'u 40 yıllık dost gibi karşıladı. Piotr Gerasimovich bile teklifsizliğine ve kaba kaba gülüşüne karşın o gün Dimitri üzerinde hiçbir tatsız etki uyandırmadı. Dimitri bütün insanlara bir gün önce mahkum edilen kadınla olan ilişkilerini anlatmayı ne kadar isterdi? En iyisi oturum sırasında ayağa kalkıp herkesin içinde suçumu açıklamalıydım diye düşündü. Fakat o da jüri üyeleriyle mahkeme salonuna girdi, aynı şeyler yine başladı. Oturum açılmıştır diye bağırıldığını işitti. Başkanla iki yargıç, yakaları işlemeli cübbeleriyle kürsüye çıktılar. Herkes sustu. Jüri üyeleri yüksek arkalıklı iskemlelerine oturdular. Jandarmalar yine kapılarda, karın portresi yine duvarda, papaz yine eski yerindeydi. Bütün bunları görünce Nehlidov, suçunu herkes içinde açıklamak zorunda olmakla birlikte bu kadar resmi bir yerde bunu yapıp böyle bir havanın ciddiliğini bozamayacağını düşündü. Duruşma hazırlıkları da bir gün önceki gibi oldu. Yalnız bu kez jüri üyeleri yemin etmediler. Başkan da yine söyle vermedi. Görülmekte olan dava kapı kırılarak işlenmiş bir hırsızlık olayıydı. Yalın kılıç iki jandarmanın arasında olan sanık 20 yaşlarında kadar bir delikanlıydı. Dar omuzlu, sıska biriydi. Kansız, kül gibi bir yüzü vardı. Sırtına kurşuni palto giymişti. Sanıklara ayrılmış sırada tek başına oturuyor, her yeni gelene yan yan bakıyordu. Suçu şuydu. Bir arkadaşıyla bir arabalığın kapı kilidini kırmış, topu topu 3 ruble 67 kapik değerinde eski bir kilim çalmıştı. İddianameden anlaşıldığına göre kilimi dürüp büküp koltuğun altına almış, arkadaşıyla birlikte gitmekteyken polis yakalamıştı. Suçu hemen itiraf etmiş oldukları için ikisini de hapse tıkmışlardı. Hapiste çok geçmeden arkadaşı ölmüştü. Onun için delikanlı şimdi tek başına yargılanıyordu. Suç kanıtı partal kilimse masanın üstünde durmaktaydı. Dava aynı kurallara göre aynı biçimde sürüp gidiyordu. Suç kanıtları ortaya dökülüyor, tanıklar ifade veriyor, yeminler ettiriliyor, bilirkişiler dinleniyor, şaşırtmacalı sorular soruluyordu. Başkanın, savcının, avukatın tüm sorularına polis sadece "Evet efendim, vallahi bilemiyorum efendim." diyor, sonra yine "Evet efendim" diye yanıtlar veriyordu. Aptallığına, otomat gibi tavırlarına karşın tanık olarak dinlenen polis memurunun sanığa acıdığı belliydi. Onu nasıl yakaladığını isteksiz isteksiz anlatıyordu. Öteki tanıksa ufak tefek bir ihtiyardı. Hırsızlığın işlenmiş olduğu yerin sahibiydi. Ters bir adamdı herhalde. Çünkü kendine "Bu kilimler senin mi?" diye sorulduğu zaman önce bir türlü kabul etmek istemezmiş gibi tavır takındı. Savcı, "Bu kilimleri ne işte kullanacaktınız? Çok mu gerekliydi bunlar size?" diye sorduğu zaman da bayağı kızdı. "Allah müstahakını versin bu mendebur kilimlerin." diye söylendi. "Ne ihtiyacım olacak onlara? Başıma böyle dert açılacağını bilseydim davacı olmak şöyle dursun, böyle sorgu suale uğramamak için üste para da verirdim. Tam 5 ruble araba parası verdim. Hastayım ben, fıtıklıyım, romatizmam da var sonra." İşte tanıklar böyle konuşuyorlardı. Sanıksa her şeyi açık açık söylemekteydi. Ortada hiçbir neden yokken kapana kıstırılmış küçük bir hayvan gibi boyuna çevresine bakınıyor, kesik kesik konuşarak olayı başından sonuna dek anlatıyordu. Olayın anlaşılmayacak bir yanı yoktu ama savcı yine bir gün önceki gibi omuz silkiyor, kurnaz suçluyu kendi ağzıyla yakalamak için kurnazca bir takım sorular soruyordu. Sonunda hırsızlık bir yerleşim bölgesinde kapı kırılarak işlenmiş olduğu için sanığın çok ağır cezalandırılmasını istedi. Sanığın avukatı mahkemece atanmıştı. Suçu kabullenmekle birlikte hırsızlığın bir yerleşim bölgesinde işlenmemiş olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bu nedenle savcının dediği gibi sanığın toplum için pek de tehlikeli sayılamayacağı düşüncesindeydi. Başkan, yansızlığın ve adaletin temsilcisi olarak jüri üyelerine davayı uzun uzun anlattı. Onların zaten bildikleri, bilmezlikten gelemeyecekleri bir sürü şey söyledi. Yine bir gün önceki gibi oturuma bir iki kez ara verildi. Yine dünkü gibi jüri üyeleri sigara içtiler. Nehludov yine dünkü gibi mübaşirin "Mahkeme kurulu geliyor!" diye bağırdığını işitti. Yine dünkü gibi kılıçlarıyla sanığı tehdit edercesine duran iki jandarmanın uyuklamamak için kendilerini zor tuttuklarını gördü. Duruşma ilerledikçe anlaşıldığına göre sanık daha çocukken bir sigara fabrikasına işçi olarak yerleştirilmiş, burada 5 yıl çalışmıştı. Sonradan patronla işçiler arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden işinden çıkarılmış, boş oturmuş, eline geçen parayı içkiye vermişti. Meyhanede kendisi gibi ayyaş ve işsiz bir çilingirle tanışmıştı. Bir gece ikisi de zil zurna sarhoş olduktan sonra gidip bir evin arabalığının kapısını kırarak o kilimleri aşırmışlar, sonra yakalanmışlardı. Çilingir hapisteyken ölmüştü. Şimdi ise delikanlı tehlikeli bir yaratık gibi yargılanıyor, toplum onun şerrinden korunmaya çalışılıyordu. Nehludov önünde olup bitenlere bakarken, evet, tıpkı dün mahkum olan kadın kadar tehlikeli bir yaratık diye düşünüyordu. Onlar tehlikeli de bizler değiliz, öyle mi? Örneğin ben ahlaksızın, sefihin, yalancının biriyim. Hepimiz de aşağı yukarı öyleyiz. Tanıdıklarımsa beni küçümseyecek yerde saygı gösteriyorlar. Şu çocuk bu salonda bulunanlar arasında toplum için en tehlikeli kimse olsa bile artık yakalanmış olduğuna göre ne yapmalı ona? Onun çekirdekten yetişme bir hırsız değil, herkes gibi bir insan olduğu kuşkusuz. Bir takım koşullar yüzünden bu duruma düştü. Öyleyse toplumda böyle adamlar bulunmasın diye bunları değil, onların ortaya çıkmasına yol açan koşulları yok etmeli. Ama biz ne yapıyoruz? Bu zavallardan birini rastgele yakalıyoruz. Başka binlercesinin serbest gezip dolaştıklarını da pek iyi biliyoruz. Onları hapse tıkıyoruz. Hiçbir iş gördürmeden boş boş oturtuyoruz. Ya da yine kendileri gibi baştan çıkmış, yaşamın sillesini yemiş başka insanlarla birlikte onlara sağlığa zararlı, budalaca bir takım işler gördürtüyoruz. Sonra bunları en azılı canilerin arasına katıp masrafı devlet babaya ait olmak üzere Moskova ilinden Irkutsk iline sürüyoruz. Yalnız bu gibi insanları oluşturan koşulları yok etmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Üstelik onların yetiştikleri bir takım yerler var ki buraları koruyoruz. Bunlar fabrika, atelye, lokanta, meyhane, genel ev gibi herkesin çok iyi bildiği yerlerdir. Biz böyle yerleri kapatmak şöyle dursun, bunları gerekli sayıyoruz. İyi işlesinler diye göz kulak oluyoruz. Böylece bir değil, bir suçlunun yetişmesine neden oluyoruz. Bunlardan bir tanesini yakalayınca da kendimizi bir iş becermiş sanıyoruz. Bunları Moskova ilinden Irkutsk iline sürgün ettik mi de her şeyi yola girdiğine inanıyoruz. İşte Nehludov önünde olup bitenleri aldırmaksızın bu türlü düşüncelere dalıp gitmişti. Şimdi karşısında belirmekte olan bu yepyeni alemi korkuyla seyrediyor, bunu nasıl olup da daha önce görmediğine, başkalarının da nasıl olup da hala görmemekte oluşlarına şaşıyordu. Oturuma ilk kez ara verilir verilmez Nehludov yerinden kalkıp koridora çıktı. Bir daha mahkemeye ayak atmamaya karar vermişti. O zavallıyı ne yaparlarsa yapsınlar, böyle korkunç, iğrenç bir komediye katılamam ben, diye düşünüyordu. Savcın odası nerede, diye sordu, oraya gitti. Fakat odacı, savcı meşgul, diyerek onu içeri sokmadı. Nehludov odacıyı aldırmadan kaleme girdi. İçerideki memura, lütfen savcıya jüri üyelerinden biri gelmiş, önemli bir işin sizinle konuşmak istiyor deyin, dedi. Prens oluşu, iyi giyinmiş bulunması çok işe yaradı. Geldiği savcıya haber verilir verilmez hemen içeriye alındı. Fakat savcının onun adeta zorla kendini kabul ettirmiş olmasına içerlediği belliydi. Nehri Doğu ayakta karşıladı. Ters bir tavırla, "Bir isteğiniz mi var?" diye sordu. Nehri Doğu kararlı bir tavırla ve bir solukta yanıt verdi. "Jüri üyesiyim. Adım Nehri Doğu. Katyuşa Maslov adındaki kadın hükümlüyü görmek zorundayım." Sonra kızardı. Fakat şimdi azimli davranırsa bunun bütün yaşamı üzerinde kesin bir etki yapacağını düşündü. Savcı donuk tenli, fıldır fıldır gözlü, ufak tefek bir adamdı. Kısa kesilmiş saçlarına kır düşmüştü. Buna karşılık iri çenesinin üzerinde sivri, gür bir sakalı vardı. Sakin bir tavırla sordu. "Katyuşa Maslova mı dediniz?" "Evet, bildim. Adam zehirlemekten sanıktı. Niçin görmek istiyorsunuz onu?" Sonra daha nazik bir tavırla ekledi. "Niçin göreceğinizi bilmezsem isteğinizi izni veremem." Nehri Doğu telaşlanarak, "Kesinlikle görmeliyim onu, bu benim için çok önemli," dedi. "Davası dün görüldü, tümüyle haksız yere de 4 yıl kürek cezasına mahkum edildi. Suçu yoktu çünkü." Savcı, Maslova'nın suçsuzluğu hakkındaki sözlere hiç aldırış etmeksizin, "Henüz dün mahkum oldu demek," dedi. "Öyleyse karar kendisine tebliğ edilinceye kadar tutuk evinde olması gerek. Orası da ancak belirli günlerde ziyaret edilir. Doğrudan doğruya oraya başvursanız daha iyi olmaz mı?" "Evet ama kendini bir an önce görmem gerek." Dimitri Nehludov'un alt çenesi titriyordu. Kesin anın gelmiş olduğunu hissetti. Savcı hafif tertip kaygılanmıştı. Kaşlarını çatarak, "Niçin kesinlikle görmek istiyorsunuz onu?" diye sordu. "Suçsuz olduğu halde kürek cezasına mahkum edildi çünkü. Suçlu olan benim." Sesi titriyordu. Söylenmemesi gereken bir takım sözler söylediğinin farkındaydı. Savcı, "Nasıl olur?" diye sordu. "Onu baştan çıkarmıştım çünkü. Şimdi bulunduğu durumdan ben sorumluyum. Benim yüzümden bu duruma düşmemiş olsaydı böyle bir suçta yorulamazdı ona." "İyi ama isteğinizle bunun arasında bir ilişki göremiyorum." Nehri Doğu güçlükle, "Yani şey," dedi, "o nereye giderse ben de gideceğim ve evleneceğim onunla." Bu konuya ne zaman dokunsa hep gözleri yaşarıyordu. Bu kez de öyle oldu. Savcı, "Ya öyle mi?" dedi. "Gerçekten de tamamen özel bir durum bu. Size bir izin belgesi vereyim öyleyse. Buyurun oturun bir dakika." Sonra masasının başına oturup bir şeyler yazmaya başladı. Yazıp bitirdikten sonra merakla Nehri Doğu'nun yüzüne bakarak kağıdı ona uzattı. Nehri Doğu, "Bir şey daha söyleyecektim size," dedi. "Bundan sonra ben mahkemede de bulunamayacağım. Bu takdirde bildiğiniz gibi mahkemece kabul edilebilecek bir neden göstermeniz gerek. Nedeni şu: ben böyle mahkeme kararlarını yalnız gereksiz değil, ahlaka aykırı da buluyorum. Orası sizin bileceğiniz iş." Savcı böyle söylerken yine bıyık altından gülümsedi. Böyle sözleri çok dinlemiş olduğunu, bunları da eğlenceli laflar arasında koymak gerektiğini anlatmak istiyordu. "Fakat savcı olarak sizinle aynı düşüncede olmadığımı takdir edersiniz elbet," dedi. "Onun için bunları mahkemeye anlatın. Gösterdiğiniz nedenleri inceleyerek bunların yerinde olup olmadığına karar verecek olan odur. Yerinde bulmazsa sizi para cezasına çarptıracaktır. Onun için mahkemeye başvurun lütfen." "Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim artık. Hiçbir yere de gidecek değilim." Savcı başını eğerek, "Siz bilirsiniz efendim. Güle güle," dedi. Bu acayip ziyaretçiden bir an önce kurtulmaya can attığı açıkça belliydi. Nehri Doğu çıktıktan sonra savcının odasına yargıçlardan biri girdi. "Kimdi demin buradan çıkan adam?" diye sordu. "Prens Dimitri Nehri Doğu'du. Acayip adam doğrusu. Jüride de üye üstelik. Düşünün bir, yargılanan suçlar arasında bir kadın mı bir kız mı ne varmış, kürek cezasına mahkum olmuş. Söylediğine göre onu kendisi baştan çıkarmış. Şimdi de evlenmek istiyormuş." "Ne diyorsunuz?" "Vallahi bana böyle söyledi. Hem de kendinde değilmiş gibi bir hali vardı. Doğrusu zamane gençleri pek, pek acayip oluyorlar. Genç de denemez ki ona." Dimitri Nehri Doğu savcının yanından çıkar çıkmaz doğru tutuk evine gitti. Fakat orada Katyuşa Maslova adında kimse yoktu. Müdür, "Mahkumlar eski cezaevindedir. Oraya bir baksanız," dedi. Nehri Doğu da kalkıp oraya gitti. Gerçekten Katyuşa oradaydı. Tutuk eviyle buranın arası epey uzaktı. Dimitri eski cezaevine geldiği zaman akşam oluyordu. Kocaman iç karartıcı yapının kapısında bir nöbetçi yolunu kesti. Ne istediğini öğrenince kapıdaki çıngırağı çaldı. İçeriden bir gardiyan çıktı. Dimitri'nin elindeki izin kağıdını ona gösterince, müdürün imzası olmadan sizi içeri sokamam, dedi. Bunun üzere Dimitri müdürün dairesine doğru yollandı. Merdiveni çıkarken uzaktaki odalardan birinde piyanoyla birinin oynak ve çapraşık bir hava çaldığını işitti. Kapıyı ters suratlı, gözünün birisi saygılı bir hizmetçi kadın açtı. Dördüncü kaset birinci yüzün sonu.